Ayrım 16.
Kapının ağzından ters yüzü döndü. Sofadaki oymalı Maraş işi sandığın üstüne bıraktı tepsiyi. Merdiveni düzgün indi. Orta işinde çalışan kızlardan birine seslendi. Kapının ağzındaki şerbetleri hanımın konuklarına tut hemen, soğumasın. Niye ben ki Gülhayat Hanım, bu işleri kimselere bırakmazdım. Git tut. Kapıdan dönerken göz göze geldiklerinde Nevnihal Hanım'ın yüzü katıldı. Pişman. Ne olursa olsun söz bir kez söylendi, yerini buldu. Duyulmamış gibi yapılamaz, ardı gelir. Gülhayat, sen biliyordun döndüğün yolun çıkmazını. Bahçeye kaçıyor. Hemen hemen karanlık, yeşilliksiz bahçeye. Ağaçların arasında dolaşıyor. En dibe kadar gidip orada yürüyor. İğdeler, böğürtlenler ağaçla çalı karışımı bir çit oluşturuyor. Şimdi onlar da çıplak. Şimdi her şey çıplak. İğdelerden birinin dibinde Mahmut'un yitirdi diye dünyanın dayağını yediği papuçlarını buluyor. Papuçların içine ellerini sokup çeviriyor, bakıyor. Yağmur yemiş, yelle kavrulmuş, börtü böcekle pislenmiş. Zaten ayakları büyüdü, artık olmaz. Başkasının işine yarasa bari, yaramaz. Ah benim dağınık oğlum. Yüzü güleç, keyfi çabuk kaçar oğlum. Dağınık hovarda fidanım. Hüsranın sağda solda unuttuğu peşkir, tencere kapağı bir halı minder ağaçların altına saklanmış gibi. Başını kaldırıyor. Ağaçları tanımaya çalışıyor. Tanımıyor. Ben bunların üç yapraklı fidanlıklarını bilirim, güneş gibi. Elimle diktiklerim vardı. Niye böyle uzak, yabancı bunlar? Gövdelerini yokluyor, eğriliklerini, boylarını inceliyor. Hayır, hiçbirini tanıyamıyor. Evle bahçe arasında altındaki çimeni hep yeşil tutan ulu dutları bile tanımıyor. Eve bakıyor, o da yabancı. Girdim denize, gark oldum. Ne elif ne mim dal oldum. Gitmesi gerekiyor. Artık kimsenin kendisine gereksinimi yok. Dallar kuru, otlar arsız. Altlarını bellediği ağaçları hatırlıyor. Neredeler, hangileri? Hepsi uzak, tanımaz olmuş gül hayatı. Sizler de döndünüz benden, kalanlara selam olsun. Gözlerinden yaşlar akıyor. Ulu kara dutları geçiyor, evin avlusunda duruyor. Tam karşısında büyük cümle kapısı. Gülhayat'ın çocukluğunda develer girerdi bu kapıdan. Yükleri merdiven başında indirilirdi. Çok daha önceleri Gülhayat'ın teyzesi Mahmut Ağa'nın güzel karısı Gülüş Hatun burada binek taşına oturur, yapılacak işleri uşaklara, hizmetçilere buyururmuş. Hizmetçilerden biri Mahmut Ağa'nın Batum'dan gelirken yanında getirdiği, yanında kızıl kafa bir oğlu olan, dili dönmez eli ince işe yatmaz upuzun bir kadınmış. Bu suskun, bu aklı ikide bir başka yerlere kaçan kadının ev işlerine yaramayacağı anlaşılınca çiftliğe, yaylaya daha çok yaraşır denmiş. Gülüş Hanım kadının geliş biçimden hoşlanmadığından kocasının gözünün önünde uzaklaştırmayı amaçlasa gerek taşraya gönderilmiş. Bu kapıdan kağnılar yüklü un, çuvallarla fıstık, kırmızı mercimek, dövme, bulgur, yağ girerdi. Gelin edilecek kızların tepelikleri, başlıkları, duvakları Midyat'tan, Halep'ten, Şam'dan akardı atlıların terkisinde. Gülüş Hatun o zamanlar bütün bunların hiç önemi yokmuş gibi şöyle bir yoklarmış iki parmağının ucunda. Yeni doğmuş tayları, buzağları doğrulduklarında önüne getirirler. O da gözlerinden öpüp adlarını takar, binek taşından doğruca merdivene uzatırmış ayağını. Gelen eşya ne oldu, taylar nicedir, buzağı er midir, dişi mi, onu bile sormamış bir kez için. Yukarıda bütün Urfa'da ün kazanmış olan kadifeli odasında ya nakış işler ya Yunus okurmuş. Dövsüz kalacağına kesin kanaat getirince bu büyük kapıyı kapattırmış. Çünkü yaylaya gönderttiği o uzun kadın bir başına çocuk doğurmaya kalkıştığında ve zehirlenip öldüğünde kocasından daha çok kuşkulanmış. Çocuğu getirmişler. Gülüş Hanım'ın kucağına bırakmışlar. Gülüş Hanım çocuğun ayaklarını görünce ürkmüş. İki yuvarlak topakmış ayaklar. Kadın karnı belli olmasın diye sıkı sıkı bağladığından ezilmiş olduğunu söylemiş. Gösterdiği ebe Mahmut Ağa ile o kadın arasındaki şeylerin ne olabileceğine kesin kanaat getirmiş o zaman. Kıza helal adını koyan o. Helali önce almış yanına, ardından da oğlanı. Oğlan anasını yitirince yarı deli bir şey olmuş, haberini getiren ırgatlar, "Yürek dayanmıyor ey hanım," diye kederle söylenmişler. Yürek dayanamaz. Daha altısında bir oğlan. Yüzüne baksan Tanrı'nın büyüklüğüne hamdü sena edersin. Böyle bir güzellik mi olur? Böyle bir akıl mı olur daha o yaşta? Bir keçiyi uzaklaştırmadı yanından, bir oğlağı tenhaya salmadı. Herkeslerden uzaklarda duran, anasına her gün papatyalar, sümbüller mi getirmedi, aralarına ballı baba çiğdem dizip. Mantar mı toplamadı, kim öğretmiş olur o yaşında, görünüşteki güzelliğe kanmamayı, en tatlısını seçmeyi. Bir başka oğlan bu. Bu bir tevatür, ey hanım. Anası öldü şimdi. Her gece ağlar sessiz sessiz. Gider keçilerin ağlının kapısına, orada yatar. Çocuğu bari bacısından ayırmasan diye sual etmemize izin ver. Günlerce, günler yetmeyince aylarca kocasını kollamış Gülüş Hanım. Bu top ayak kıza nasıl bir zayıflık gösterecek diye. Zaman yüreğini inandırmış ki Mahmut Ağa'nın tutkunluğu kıza değil, yaşına boyuna bakmadan her işe asılan kızıl kafa oğlanıdır. Oğlanı yanına çağırtmış. Daha merdiveni çıkar çıkmaz hayatın başında çarıklarını bir çıkarması, çoraplarını çekmesi, saçlarını elleriyle bastırıp düzeltmesi varmış. İçliğinin şalvarının içine bir sokuşu, bunlardan sonra hayattan başlayarak Gülüş Hanım'ın odasına kadar elleri karnının üstünde kavuşuk yürüyüşü, kapıdan girip bekleyişi. Elini uzattığında yavaş adımlarla gelişi, elini ıslatmadan ama yürekten kopup geldiği belli bir sevgiyle öpüşü, ağır ağır kaldırıp nazlı bir kuş tutuyormuş gibi başına götürüşü ve sonra yine nazlayarak indirip bırakışı. Geri geri gidişi, bekleyişi, otur işareti verilince kapının hemen dibindeki mindere oturuşu, o andan sonra sağına soluna bakınışı, bacısının beşiğini odada aranışı varmış. Odanın bir eşyasının üstü yağlı boyayla kelebekler, sümbüller nakşedilmiş yastıkların, İngiliz işi, Mısır'dan gelme gümüş saatin, odanın dibindeki sekinin üstüne asılı altın lambanın, yazıların, örtülerin, kitapların ve daha nice değerli, emsalsiz şeylerin farkına varmaksızın sekinin bir ucuna oturtulmuş Fransız taş bebeğine gözlerini dikişi varmış. Gülüş Hanım oğlanın ne umduğunu anlamış. Kardeşini mi görmek istiyorsun? O güzel baş hızla sallanmış. Öbür odada beşiğin başında duruşu, sonra dizlerinin üstüne oturuşu, tırnakları sökülmüş elinin işaret parmağını bebeğin ağzının üstünde gezdirişi, o sırada yüzünde açan güller, gözlerinden dökülen inciler ve sonra Gülüş Hanım'a dönüşü. İzin ister gibi parmağını yine bacısının ağzında yanaklarında gezdirmiş. Öp bacını istiyorsan. Öptüm hanım. Gülüş Hanım anlamış. Dağın yabanı değil bu çocuk. Ne biçim bir soysunuz siz, siz ey sanem. Emir anlamadan bakmış. Akşamına oğlan yukarıdaki hamamda yıkanmış, paklanmış, Gülüş Hanım'ın odasının yanındaki çocuk odasıyla bir hizadaki odaya yatırılmış. Ertesi sabah Mahmut Ağa'ya çocuğa ders verecek hoca araması tembihlenmiş. Gülhayat, Gülüş Hanım'ın bir kez anlattığı bu öyküyü o an ezberliyor. Biz karı koca onlara sevdalandık. Helali sevmek zorunluydu. Oğlan kendini zorla kabul ettirdi. Emek zayi olmamıştır. Pırlantayı kaşına kaktık diyor Gülüş Hanım. Bunlar yaşanmış, Gülüş Hanım dahasında yaşamış. Kızla Mahmut Ağa arasındaki yakınlığı ortaya çıkarmak tutkusunu. Bakıcılar çağırmış eve. Halep'ten birini almış getirmişler. Oruç, tüssü, istihare. Tanrı hiç ipucu vermemiş. Ya da Gül Hayat'a anlattığı gibi, inancım biraz eksikçeydi. Yüreğim Mahmut Ağa'ya inanmak telaşı içindeydi. Tutamadım bir uç, bir iz süremedim. Mahmut Ağa temize çıktı. Yine de kuşku kesin bitmemiştir. Gülüş Hanım gecenin bir vaktinde günün dönüşünde yaylaya çıkarken inişte hastalıkta, bayramda yani öbür dünyayı çağrıştıran her değişiklikte kocasından kuşkulandığını saklamamıştı. Belki o kuşkuların hemen ardından kıza haksızlık etmekten korktuğundan ona yeni giyecekler altınlar sandığına çeyizlikler almak için Urfa'nın kapalı çarşısına götürmüştü. Çarşının gün vuran kapısından girerdi her zaman. Hemen 5-10 adım sonra sağa kıvrılan uzun sokağa dalar, yamşakçı dükkanlarının önünden geçerdi yanı başında Helal'le. Helal'in işini görsün diye alınan alma kız hemen arkalarından, Kahya ise hepsinin ardından gelirdi. Gülüş Hanım Helal'in koluna girer, böylece kızı koruduğunu, onun sakatlığını sakladığını sanırdı. Helal'in ayakları görünmesin diye ikisi de yerlerde sürünen çarşaflar giyerdi. Gülüş Hanım yüksek sesle çarşının bozuk taşlarından yakınırdı. Bu da Helal'in sakatlığını saklamak için. Gülüş Hanım kızın fazla iri olduğunu bilir, başkalarının öyle görmediğine inanırdı. Suna boyluydu. Yüreğinin ışığı yüzündeydi. Sevimliydi ona göre. Çarşının iki yanına sıralı yüksek dar karanlık dükkanlarının içinde sabahtan akşama kadar bağdaş kurup oturan, tesbih çeken, bit ayıklayan yamşakçılar, abacılar, önüne oturdukları rahlenin yanındaki sandığın içinde karma karışık duran, kuyumlarını unutmuş gibi akıllarında yalnızca okudukları sureler bulunan kuyumcular, önceden bir haberci dolaşmışçasına sessizce ayağa kalkarak, bir ellerini yürek üstüne koyup eğilerek yahut yanlara indirip bekleyerek bu hatırlı müşteriyi karşılarlardı. Gülüş Hanım sağa sola temennalar göndererek onların gösterdikleri saygıdan habersizmiş gibi yukarıdan aşağıya sallandırılmış kumaşların hiçbirine göz değdirmeyerek eşraftan bir hatunun çarşıya verdiği şerefi bilmiyormuşçasına Helal'in koluna asılarak, gerçekte ise kendisi onu taşıyarak ağır ağır yürür, caminin yanındaki çıkışta durur, gerilerde kalmış olan Kahya'yı burada beklerdi. Köşedeki kuyumcu bir hasır oturarak çıkarır, kapının önüne koyardı. Gülüş Hanım oturur Helal'le konuşurdu. Kahya'nın ardından hanıma sunulmaya değer olduğuna inandıkları kumaşlarıyla satıcılar gelirdi. Gülüş Hanım gözünün tuttuklarını Helal'e işaret ederdi. Çarşıya çıktıklarında ikisi arasında alınacakları ilişkin konuşma geçmezdi. Beğenmedim demek satıcının onurunu kırardı çünkü. Görmezden gelmekse insana özgü. Helal, Gülüş Hanım'ın işaretlediği kumaşların bir ya da birkaçına eliyle dokunurdu. Bunlar alınacaktı. Kuyumlar, antikalar, kitaplar, sedef eşya eve getirilir. Hanım bunları seçer, kızına danışmazdı. Emir artık evin küçük beyi. Mahmut Ağa onu okusun, mallarından dolayı bir niza çıkarsa kendi hakkına sahip olsun diye önce Halep'e, orada yapamayacağını, yakınlığa özenmenin yanlış olduğunu anlayınca İstanbul'a gönderdi. Hukuk okuttu. Yıllardır kapalı tutulan cümle kapısı yalnızca Emir Bey gelirken ya da geri dönerken içine kat kat şilteler yerleştirilmiş yaylılar için açıldı ve kapandı. Helal Hanım'ın ev halkını canından bezdirecek kadar huysuz olmasının nedeni Gülüş Hanım. Kimin olduğu belirsiz bir kıza padişah kızı gibi davranılırken Gül Hayat'ın öz teyzesinin aklına halalarının yanında unutulmuş küçücük bir kızın koşulları gelmiyordu. Gül Hayat için gönderdiği giysiler Helal'in artık giymek istemediği şeylerdi. Çok büyüktü, yarı yarıya küçülmüyordu hiçbir giysi. Sökmek, yeniden kesip dikmek gerekiyordu ve bunu yapacak kimse yoktu evde. Bağı biçilmez kumaşlardan yapılmış olsa da o küçücük yerde bile inanılmaz bir rüküşlüktü Gül Hayat'ınki. Ölü evlerinde ağıtçılık yapan, işlerinin günü saati hiçbir zaman belli olmayan iki halanın elinden dikiş gelmiyordu. İki kara karga gibi hatırlıyor onları Gül Hayat. Gözleri sürmeli, rastıklı, birinin yanağında, diğerinin burnunun tam ortasında, iki büyük çıban iziyle çirkinliğin ve yoksulluğun dibinde, kötü giysileri uzayan çığlıkları, hep kızarık kirpikleri dökülmüş gözleri, uykusuzlukları, sinirleri, yoksulluğa duydukları inanılmaz tutkuyla Gül Hayat'ı yaşamak, mutsuzluğun orta yerinde durmaktır duygusunu veren, büyüten iki yaşı belirsiz karga. Yenen yemekler ölü evinden verilen artıklar, giyecekler ölü soykaları, yatak yorgan ve minderler hep ölümü, ölüm anını yaşamış olan bu evde tutulmaya yüreklerin dayanmadığı şeylerdi. Bu kadınların sabah uyandığında evde bulunmamaları, akşam yattığında henüz dönmemiş olmaları, Gül Hayat için sevinç nedeni. Ama nasıl bir sevinç? İnsan ölümle bu kadar iç içe ve ondan para kazanarak, ondan gelen her şeyi yaşamak için araç kabullenerek yaşayınca, sevinci bile bir tür korkuya dönüşüyor. Dünyanın güzelliğini görmüyordu. Yüzü karanlık ve belirsiz bir dünyaya, Halalarının yolcuların ardından ağlaştıkları bir dünyaya dönük olarak yalnızlaşıyor, umutsuzluğu büyüyordu. Boyuna koca koca giysiler akıyordu bu arada. Gülhayat, hayatın kendisine güldüğünü düşünüyordu o giysilerin kumaşlarını ellediğinde. Oysa gülüşü alay etmekmiş meğer. Küçüktü, anlamıyordu. Büyüdükçe halalarının ölü evlerinden getirdiği yiyecekler Gülhayat'a ölüm kokusunu da getirmeye başladı. Yırtık soluk giysilerinin ceplerinden, kupkuru göğüslerinden, kol yenlerinden çıkardıkları soğuk yiyecekleri kendileri dökülmüş dişleri, dudakları içe göçmüş ağızlarıyla yiyemedikçe ziyan etmemesi için Gülhayat'a daha çok ısrar ediyorlardı. Ye kız, ye kız, bak ne güzel. Sen yemezsen bizim de boğazımızdan geçmiyor. Gülhayat'ın da boğazından geçmiyor. İster halaları, ister bir başkası olsun, yarısı dişlenmiş tavuk budundan, 5 sarma, 2 patlıcan dolmasından, onları sardıkları, daha önce oruk sardıkları, ondan önce kavurma sardıkları, ondan önce koyunlarından çıkan bu pis bezlerden ve kokularından tiksiniyordu. Halılarından giderek daha çok utanıyordu. Onların daha ölü evine varmadan önce sokağın başında tuttukları ağıttan, dizlerini dövmelerinden, değişmeyen seslerinden, evin zenginliğine yahut yoksulluğuna göre uzayıp kısalan acılı ağıtlarından. Ne yapabilirdi? Uzakta ne kadar uzakta olduğunu bilmediği kadar belirsiz bir yerde, arabayla mı gidilirdi günlerce yoksa eşek sırtında yahut para vermemek için yayan mı gidilirdi? Bir konak sahibi zengin teyzesinin var olduğunu biliyordu. Dini ayrı, Nasturiyiz demişti halaları, bir delikanlıya gönül verip kaçtığı için ailesinin reddettiği annesinin ablasıydı o. Giysiler yağdırıyordu yeğenine. Sonbaharda un, mısır, bulgur, biber, tarhana, fıstık ve yağ gönderiyordu. Utancını unutamaz olduğunda, yani mutsuzluğu tanımaya başladığında teyzesinin ayırdığı erzağı getiren adama yalvarmıştı. Çıplak kara ince bacaklarıyla tozları havaya savurarak giden atlının ardından koşmuştu. Emmi, hey emmi, hey Gülüş Hanım'ın uşağı, hey! Soluğu kesiliyor, gücü yitiyordu. Neredeyse duruyordu, durdu, döndü atlı. Oynak tozları kabartıp uçura uçura eşinen atının karnını tekmeleyip geri döndü. Ne diyorsun kız cenazeci? De ki teyzeme, beni de aldırsın yanına. Ne olur de ki teyzeme, senin yanına gelmek istiyormuş Gülhayat de. Seni özlemiş de. Kız ne biçim laflar bunlar? Hiç gördün mü ki Gülüş Hanım'ı? Sen de ki emmi, Gülhayat senin yanına gelmek istiyormuş de. Tutmuş muydu tembihini, unutmuş muydu yoksa? İstememiş miydi Gülüş Hanım? Bir yıl beklemek ne demek? Ölümün içinde durmak ve beklemek. Önce günler geçmişti. Sonra aylar, ardından da yıl. Dememiş besbelli. Devrisi yıl, bir başka adam getirmişti erzağı. O adamın ardından koşmayacak. Bir şey söylemeyecek. Kimse istemiyor onu. Anası babası bile aramadı. Bu kara kargaların yanında kalacak. Büyüyünce o da aynı işi yapacak, alışacak. Onlar gibi ölülerin çürümeye atılan etlerinden beslenecek. Başka umarı mı var? Helal Hanım o yıl Mahmut Ağa'nın zenginliğine tamah edip onu isteyen alaylı Arap binbaşı Fettah Bey ile evlenip Sana'ya gitmeseydi o günlerde ölümcül hastalıklara tutulmuş olduğunu söyledikleri teyzesini görmezdi bile. Kurtulduğunu sanarak birkaç yıl sonra varır mıydı, gönlüm aktı mı akmadı mı bilemedim diye sonradan şaşacağı birine. Müslümanlığına, Hristiyanlığına, Türklüğüne, Ermeniliğine, Kürtlüğüne, Araplığına bakmadan. Bunları düşünmeye ve korkmaya kalmadan Gülüş Hanım'ın habercisi eve vardı. Bir Tatar arabası ardından geliyordu. Gülüş Hatun'dur parayı gönderen. Ölüm döşeğindedir. İster ki yeğeni yanında olsun. Bu para sizin içindir. Bundan sonra yaşadığınız zaman her ne kadarsa yeğenine ayırttığı zahire payının size gönderilmesini vasiyet etmiştir. Biraz sonra çekilip giden arabanın ve atının arkasından ağlayarak bakmıştı Gülhayat. Akşam inerken yatağına yattığında uyumayıp o atlıyı ve arabayı halaları savdılarsa bile sabah erkenden yollara düşmeyi fikrine yatırdığı sırada halalarından biri odaya girmişti. Uyudun mu kız? Uyumadım hala. Konuşalım hele biraz. Peki hala? Gel kız Huriye, konuşalım. İçeri giren öbür hala mı daha çirkin yoksa şimdi yanında oturan Kübra mı? Gitmek istiyor musun kızım? Gitmek istiyor musun kızım? Gülhayat onlara acıdı. Zayıf, küçük, kara, umutsuz ve öbür dünyaya dönük yüzleri kırgın. Evet hala. Ne olur inanın, sizi unutmayacağım. Hep geleceğim, zengin olduğu için değil. Tabii Gül Hayat. Öyledir herhal Gül Hayat. Gelirim her yaz. Gel çocuğum, gel kızım. İzin veriyorsunuz demek. Onun için gelmedik ki. Onun için değil. Ne oluyor halam, halam? Seninle bir şey konuşmak istiyorduk. Evet öyle. Ne? Kız ananın dinindendir. Binlerce yıldan beri töre böyledir. Din değiştirmemişse. Evet, kız ananın dinindendir. Ne demek bu, anlamıyorum. Ne söylüyorsunuz? Teyzen sana dinini sorarsa, yani sormazsa önemli değil. Eğer sorarsa sen Nasturi değilsin. Senin dinin ananın dinidir. Seni kandırmadık, baskı yapmadık. Töreye karşı gelmek bu. Yapmadık. Hep yanımızda kalacağını sandık biz. Senin yanımızda olman iyiydi. Senin için böyle olmadığı belli. Gülüş Hanım'a haber göndermişsin. Hala ben... Gitmek istiyorsun kızım. Şimdi de istiyorsun. Kaçmaya kalkıştığını unutmuştu. Onların kendisine engel olacaklarından kuşku duymamıştı. Başını salladı. Önce yavaşça iki kez. Sonra yeniden korktu. İsteksiz davranırsa ısrar edeceklerini ve bırakmayacaklarını sandı. Sallamaya koyuldu. Hızla. Sallanıyordu, yenemiyordu kendini. Tamam kızım, tamam çocuğum. Bizimle yaşamak sana ağır geliyor. Ağıtçıların kızı olmak istemiyorsun, haklısın. Sürünen insanlarız biz. Kardeşimiz, baban yani, kaçtı buradan. İsteyerek olmamıştık ki, onu büyütmek için, sonra da seni. Bizim yüzümüz öbür dünyaya dönük. Bu dünyada kalmak için boyuna ağlıyoruz. Ölümle yaşayanlar arasında bir köprü. Taze toprağı, taze acıyı yeriz. İnsanları ağlatıp teselli ederiz. Bize hiç dokunmaz artık üzüntü. Aslında gereğimiz yoktur. Ölüsü olmayan korkar, ölüsünü unutan da tiksinir. Seni işimize katmazdık. Evet, katmayacaktık. Halanla hep konuştuk bunu. İstemiyorduk. Sen ise bizi istemiyorsun. Bunu düşünmedik. Öbür halası başını sallıyor. Kötü yağın içindeki fitil karanlık ışık saçıyor. Halalarının çizgileri derinleşiyor. Kaç yaşındalar? Gül Hayat baktı, baktı. 80, belki de 90. Belki de 500 yaşındalar. Anlamıyor anlatılanları. Duymuyor. Teyzem zengin. Bu evden bir şey götürmem. Anamın işlediği oyaları yalnızca. Teyzeme anmalık veririm. Boş elle gitmek olmaz. Hala, ben sizleri hiç unutmayacağım. Bizi unutma Gül Hayat. Zengin evidir, unutursun. Ama yine de bazı de ki. Gül Hayat ağlamaya başlıyor. Sus Kübra, ağıtçı mı yapacaksın kızı? Sen sus, ağlasın. İkimizin ona veremediği yalnızca canı. Onu üzmediğimizi unutmasın. Unutma emi kızım, soyunu sopunu. Ölümü anıştırıyoruz diye ölümlere aldırmadığımızı sanma. Halalarım var de. Beni kızları bildiler de. Onların kapıları bana her zaman açık de. Dünyada yalnız kaldığını düşünme teyzen ölürse. Hiç düşünme. Açık bir kapı Gül Hayat. Evet hala peki. Şimdi uyu artık. Yarın erkenden yollara düşeceksiniz. Ama teyzemin adamının haberi yok ki. Çekip giderse... Sabah ezanla gelecek. Seni zorla burada tutacağımızı mı sandın? Uyuyamıyor. Dönüp duruyor. Halalarını anlamıyor. Sabah kapı çalındığında yorgun uyanıyor. Evde kimse yok. Bir sahanın içinde karıştırılmış tahin pekmezle bir halebi ekmek sofra örtüsünün üstüne konmuş.